sitemize gelen bir soru şöyle. Bediüzzaman'ın dindar bir cumhuriyeti desteklemesi tenkit ediliyor. Dindar cumhuriyetin sistemi tam olarak nedir?
Evet. Çok üzerinde konuşulan bir konu. Tabii üstadımız yani hem bir din alimi hem de adeta insanların dünya görüşünün de nasıl bir hale gelmesi lazım. İslami bir yaşam tarzı, hayat tarzı, yönetim tarzı da nasıl olabilir? Bunlarla alakalı da elbette fikir beyan etmiş. Yani bir siyasiyun, bir içtimaiyun manasındaki meseleleri de oturmuş, değerlendirmiş. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hem dünyaya hem ahirete dair kaideler mevcut. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat tarzı bizim için hem dünya hem ahiret meselelerini çözebilecek özellikle. Hulefai Raşidin dediğimiz, Allah hepsinden razı olsun, dört halifenin hayat tarzı, yaşam tarzı ya da seçilme tarzı, ondan sonra insanlar nasıl davranmışlar, bunlarla alakalı koydukları kaideler, kurallar, bazen bir cümle ama bir anahtar gibi muazzam bir kilidi ve arkasındaki hazineyi sana kazandırıyor mesela. Üstad bununla alakalı şöyle bir ifade kullanıyor. Yani dindar bir cumhuriyet değil de ben dindar bir cumhuriyetçiyim tabirini kullanıyor. Dindar bir cumhuriyetçiyim. Bununla da demek ki hem dindar hem cumhuriyetçi olunabileceğinin çok güzel bir şekilde sinyalini veriyor. Bunun izahını da Risale-i Nur'un muhtelifiyetlerine baktığımız vakit çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. İzin verirseniz bunlarla alakalı şey yapacağız. Şimdi demokrasi cumhuriyetin adeta ruhu hükmündedir. Yani insanların kendi kendilerini ya da idarecilerini seçmesi. Ondan sonra idare hususunda, idareciyi seçme hususunda belli bir zümrenin, ondan sonra belli bir kitlenin diyelim, elit tabakanın karar vermesi değil, halkın tamamıyla bu manada mutlak bir hakim olmasını ifade eden bir ifade ki bazılarına göre bu şirktir diyorlarsa da kainatı idare etme ya da halıkiyet ya da haşa rubiyet ya da haşa kainatın maliki olma noktasındaki şeyle karıştırıldığı için böyle bir şeyi tenkit eden ciddi manada şeyler çıkmış. Yani İslam alimleri diyelim, bilginleri çıkmış. Genellikle selefiler. Oysa öyle değil. Yani halk kendi idaresini kendi seçer. Bu bir yönetim şeklidir. Ondan sonra hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Ama nerede? Şimdi bunun ikinci bir sorusu ve bu soruya verilen cevap gelmediği takdirde senin yaptığın yorumlar yanlış olabiliyor. Ben hüsnü zanla bakarım. Derim ki buradaki mana sadece idareciyi seçmek ve idarecilerin beğenilmeyen kişilerini ya da şahıslarını bir sonraki seçimde değiştirme
Değiştirmek.
kuvveti ve kudreti millettedir derim. İzahımı ona göre yaparım. Başka birisi farklı bir niyetten ya da kendisine göre anladığı bir manadan dolayı, biz yine hüsnü zan ediyoruz onlara. Bu da bunu yanlış bir manayla anlatır. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Kesinlikle milletin böyle bir yetkisi, böyle bir özelliği yoktur deyip bunu tenkit yolu izah edebiliyor, anlatabiliyor. Dolayısıyla ikinci bir soru hemen soruluyor. Bu hakimiyetin millette olması nasıl anlayacağız? Bizim şimdiye kadar gördüğümüz bu. Yani Allah'ın sıfatlarının kendilerinde bulunması manasında haşa hiç kimse zaten böyle bir şey anlaması mümkün değildir. Şimdi cumhuriyette ve demokratik toplumlarda, demokrasi ile yönetilen toplumlarda durum nedir? Meşveret ve şura. Üstad Asya kıtasının bahtının miftahı meşveret ve şuradır diyor. Değil mi? Şimdi nerede meşveret varsa, gerek şirket, gerek aile, gerek cemaat, gerek toplum, meşveretin olduğu yerlerde terakki vardır, inkişaf vardır, muhabbet vardır, sevgi vardır. Meşveretin olmadığı yerlerde devamlı suizan vardır ve birilerine karşı devamlı düşmanlığı vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın bir ifadesi var. Ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan daha fazla arkadaşlarıyla, dostlarıyla, ashabıyla meşveret eden ikinci bir insan görmedim diyor. Ne demek? Küçük işlerde bile meşveret etmek. Al sana işte diyelim mesela demokratik bir ortam. Bedir'e gidiyor, karargahı bir yerde kuruyor, hemen soruyor sahabenin birisi. Ya Resulallah, bu sizin fikriniz mi yoksa vahiy mi? Hayır, bu benim fikrim. Madem senin fikrindir ya Resulallah, izin verseniz benim kanaatim kuyuların başını tutalım. İhtiyaçlarımızı aldıktan sonra da onlar muhakkak ihtiyaç vaktinde kuyulara saldıracaklar. Biz orada onları istediğimiz gibi Allah'ın izni keremiyle, kuvvetiyle hak edeceğiz. Bak şimdi, bu manadaki bir ifadeyi Efendimiz Aleyhisselam çok güzel karşılıyor. Asana demokratik bir ortam. Asana cumhuriyet yönetimi mesela. Şimdi bu manada baktığımız vakit demokrasinin ana ilkeleri nedir? Eşitliktir. Bak. Yani kim olursa olsun Allah'ın yanındaki değeri ayrıdır. Bir kul olarak durumu farklıdır. Misal diyorum, Sultan Fatih'in, ben öyle inanıyorum, bir Rum mimarının Cenab-ı Hakk'ın yanındaki değeri, baktığın vakit Sultan Fatih'in değeri belki ondan 1 milyar kat fazladır. Ama mahkemeye gelmişler ve Sultan Fatih onun ellerini kestirmiş, o da onu mahkemeye vermiş. Orada ne yapıyor? Beraber muhakeme oluyorlar.
Evet.
Şimdi bunu böyle bakacağız. Bir eşitlik var burada.
Hatta
kanun önünde istiyor, eşitlik yani.
Ayağa kalk diyor.
Tabii.
Birisi ayaktayken Sultan Fatih otururken
ya.
Ayağa kalk beyim diyor.
Tabii yani. Hızır Çelebi mesela, mahkeme reisi. Şimdi burada neyi anlayacağız? Kanun önünde eşitlik. Sultan evet. da olsa, geda da olsa. Üst makamdan birisi de olsa, alt makamdan birisi de olsa. Hiç fark etmez. Yani bir hayvanın bile hukukunu muhafaza eden bir şeriatın mümessilleriyiz değil mi? Bir karıncaya bilerek ayak basmayınız diyen bir şeriatın, bir dinin mensuplarıyız. E şimdi insanın diyelim mesela, hukuku nasıl muhafaza etmezsin? Gayrimüslimlerin ezasını ve cezasını isteyen, haksız yere isteyen, insanların karşısında en evvel ben varım diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Men eze zimmiyen fe ene hasmuhu diyor mesela. Zımmilere, gayrimüslimlere eziyet edenin karşısında ben varım diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Dolayısıyla burada ne olacak? Eşitlik. E şimdi dinimizin esası mı? Evet. Demokrasi öyle diyor mu? Evet. Dolayısıyla burada demokrasinin İslamlaştırılması ve Kur'anileştirilmesi esas olmalı. Birisi bize Allah'ın emirlerini getiriyor ama içinde ayrıntılar yok. Ayrıntılar nerede var? Bizim insanlık olarak kazandığımız tecrübelerimizde var. Şahsi idarelerden, ondan sonra şahsi bu manada karar vericilerden çektiğimiz sıkıntı tarih boyunca görünüyor. Yine şahsi ve indi bir idarecimiz olsun ama buna kim karar verecek, başımıza gelmesine kim karar verecek? Biz karar vereceğiz. Biz karar verdikten sonra başımıza gelen o zat ya bizim istediğimiz gibi doğruyu yönetecek ya da onu değiştirip başka bizim isteklerimizi yerine getirecek. Doğru bir adam getireceksin. Evet. Dolayısıyla bu manada baktığın vakit aslında İslam'ın dünyaya bakan, dünya sistemlerine bakan cihetlerini birileri tecrübelerle bulmuştur. Ve bunun da İslami kaide ve kurallarını da şimdiye kadar da İslami geleneklere göre yapılan idarelerde görülen eksiklikleri bertaraf edeceksin def-i şer kabilinden. Sonra da güzellikleri de buna giydirmek suretiyle celbi nef kabilinden bu güzel sistemleri biz kendi toplumumuza kazandırmamız lazım.
Aslında bu sistemler batıdan geliyor ama İslam'ın güzellikleri.
Tabii.
Yani seçme seçilme,
ya.
Devlet yöneticisini belirleme. Bunlar İslam güzellikleri oldular. Bizim pazarımızda revaç bulamadığından onların yanına gitmiş.
Aynen öyle. Bak halifelik 30 yıldır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
Evet.
Şimdi 30 yıl peki niye? Daha sonra ta 1924'lere kadar halifelik devam etmiş. Niye 30 yıldır? Ondan sonra saltanata dönüşmüş artık.
Evet. Ha,
Hazreti Ebubekir Efendimiz'in seçilme şeyine baktığın vakit tamamen bir cumhuriyet var. Yani oradaki mevcut büyükler oturmuşlar, meşveret etmişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş. Onun kefenlenmesi işiyle, defin işleriyle uğraşan Hazreti Ali Efendimiz yok sadece. Diğer büyük kudema-i sahabe dediğimiz büyük sahabeler orada ve meşveret ediyorlar. Meşveret ettikten sonra da Hazreti Ömer Efendimiz, ya Ebubekir ver elini sana biat edeyim demek suretiyle meseleyi bitiriyor. Hazreti Ömer Efendimiz'in seçilmesi de yine farklı bir yöntem bile olsa yine aynı şeyle, çoğunluğun kararıyla. Hazreti Osman Efendimiz'e geldiğimiz vakit yine herkese bakın. Geliyorlar ya Ömer, senin yerine oğlunu geçirelim diyorlar. Hayır diyor. Bir evden bir şehit yeter. Niye ki şehit olmasın? Niye 5 şehit olmasın? Madem şehitlik güzel. Mesele o değil. Mesele şu. Bundan sonra millet Hazreti Ömer'i bahane ederek bu manada saltanat ve şeye girmesinler. Yani ailevi yönetime girmesinler demek suretiyle bu manadaki bir ifadeyi kullanarak bitiriyor mesela.
Babadan oğula geçmesin.
Geçmesin. Evet. Hazreti Osman Efendimiz'e geldiğimiz vakit hakeza. Yine onu bu manada İslam ümmeti büyükleri güzel bir şekilde çağırıyor. Hazreti Ali Efendimiz'e geldiği vakit yine aynı. Fakat burada Hazreti Osman'ın katledilmesinin meselesi ortaya girdiği için iki ayrı idare ortaya çıkıyor. Birisi işte Hazreti Muaviye'nin tarafı, birisi işte Hazreti Ali Efendimiz'in tarafı ve ondan sonra bazı karışıklıklar zaten ortaya giriyor. Ondan sonra Hazreti Muaviye'nin halifeliği, evet tamam Allah'ın bereketi, ama ondan sonra Yezid ve Velid gibi işte evlatlarına, ondan sonra da çocuklarına Emeviler dediğimiz bir dönemin başlamasına vesile oluyor. Sonra onlardan birileri gelip alıyor. Abbasiler dönemini başlatıyor. Sonra onlardan başka birileri alıyor. Fatimileri devam ettiriyor. Sonra onlardan başka birileri. İlahir. Dolayısıyla eşitlik cumhuriyette var. Özgürlükler. Kimse kimseye ne yapamaz? Yani hareket meşruasında kimse kısıtlanamaz. Özgürlük var. Hesap verilebilirlik. İdareciler hesap verebilecek böyle bir sistemde. Evet. Şimdi bak diyelim mesela şu anda. Bir İslam ülkesine, 7 İslam ülkesi ne yapıyor? Değil mi? Abluka uyguluyor.
Evet,
halkına sor, referandum yap. Ben eminim ki halkından olumsuz çıkacak. Yapılmasın diyecekler. Ama idareciler ne yapıyorlar? Biz yapacağız diyorlar. Bitti bu mesele diyorlar. Ha, demek ki onlar bu manadaki bir şeyi, evet güya İslam ülkesi gibi geçiniyor. Belki Kur'an'la idare ediliyoruz gibi insanlara, dünyaya bu manada mesaj veriyorlar. Ama faaliyetlerine, fiillerine baktığında vakit bir alakası kalmıyor yani.
Halbuki hakiki bir demokrasiden bahsedilseydi o
tabii
ülkelerde.
Mesela şu anda ben bilsem ki diyelim mesela, idarecilerimiz yalnız bir şey yapacaklar. Millete rağmen bir şey yapacaklar. Ben inanıyorum ki bir sonraki seçimde bu idareye kimse ne yapmaz? Destek vermez. Niye destek veriyor şu kadar yıldır bu idareye, mevcut idareye? Demek ki milletin kalbinden geçen, ondan sonra ruhunun istediği, ihtiyaç duyduğu bu gibi şeyleri karşıladıkları için millet de devam diyor kardeşim diyor. Evet. Arkanızdayız diyor mesela. Şu kadar badire olduğu halde hala destekliyoruz. Niye? Çünkü bu manadaki bir idare, bu manadaki İslam'ın emirleri olan. Bakın ne diyor? Başörtülü olan da benim kardeşim, başörtüsü takmayan da benim kardeşim. İşte cumhuriyetin esası bu. Ya. Şeffaf yönetim. Hesap verilebilir ki şeffaf yönetim. Hoşgörü. Azınlık hakları, bu çok mühim. Men azesimmiyen fene hasmu. Hukukun üstünlüğü ve basın hürriyeti gibi şeylerdir. Dolayısıyla bunları baktığımız vakit Üstad Bedüzzaman'ın de ehemmiyet verdiği. Çünkü bu asır farklı bir asırdır. Dikkat et, bazı yerlerde krallıklar hala var değil mi? Evet. Ama bizim anladığımız o eskiden astım astım kestim kestim diye o krallıklar yok. Altlarında yine bir parlamento var. Parlamento bu manada şey yapıyor. En son kendileri adeta bir noter gibi ne yapıyorlar? Parlamentodan gelen şeyleri biraz da şey, şunu değiştirin, şunu böyle yapın, bunu böyle yapın demek suretiyle az bir tahsihattan sonra imzalayıp geçiriyorlar. Demek ki altta ne var yine? Bir meşveret grubu, bir parlamento, bir meclis değil mi? Ve bütün dünyayı bilen ciddi manadaki bir topluluğun adeta hazırlamış olduğu şeyler var. Onlar da imzalayıp geçiyorlar. Dolayısıyla buna krallık denmez artık yani.
Evet, zamanın icatına göre krallık evet. Yeniden şekillenmiş.
Yani Osmanlı da aslında böyle olabilirdi.
Evet.
Osmanlı'nın ikinci meşrutiyetki durumu aslında buydu. Üstadımızın meşrutiyet için ifadesi meşrutiyeti meşruiyet olarak kabul ediniz. Yani şer-i şerife uygun olan bir yönetim tarzı olarak kabul ediniz demek suretiyle hem ittihatçıları bu manada bakın böyle bilin bunu yanlış anlamayın demek suretiyle oraya şey yaptı. Hem de adeta saltanata ve sultanlığa da yani siz bunun üstünde bir otorite olmak suretiyle altınızdaki bu meclise çalışabilirsiniz mesajını veriyordu. Evet. Ama anlaşılmadı. O ayrı bir konu. Yanlış anlaşıldı. Ayrı bir konu. Üstadımızı ayrıca bir Abdülhamid Sultan, Abdülhamid düşmanı gibi gösterdiler. O ayrı bir konu. Bunlar da kaderin tecellileri. Biz ona bir şey diyemiyoruz. Yani. Şimdi bu manada demokrasiye kim karşı? Baktığın vakit El-Kaide, Daesh gibi gruplar daha çok karşı çıkıyor. Bu enteresandır. Niye?
Aşırı gruplar.
Niye bunlar? Bunlar selefi. Ve bu selefi dediğimiz tabii iki ayrı bir şey var yani. Bunlar tamamıyla böyle Kur'an'ı kendilerine göre yorumlamaya çalışan harici zihniyetli olan insanlar bunlar. Harici zihniyetli. İmam Ali Efendimiz'e bile hakem olayını kabul ettiğinden dolayı kafir diyecek kadar muhakeme-i akliyeden noksan, dinde mutasip olan gruplar bunlar. Şimdi üstadımız bak ne diyor mesela. Güzel bir şey var burada. Diyor ki demokrasiyle alakalı, cumhuriyetle alakalı. İşte ey adalet-i hakikiyenin mümessilleri sıfatıyla hukuku umumiyeyi ve haysiyet-i milliyeyi muhafaza eden hakimler, gençlik rehberinin imani dersleri ve ahlaki telkinleri ehli hukuk raporundaki gibi bir suç mevzu olarak kabul ediliyorsa, bu müellifi çok büyük hizmetinden dolayı mesul tutuluyorsa, eğer öyleyse o zaman yukarıda arz ettiğimiz bu millete 1000 yıllık tarihine, ananesine, idari ve örfi kanunlarına, bu milletin ebedi medar iftiharı olmuş mukaddes dinine, mukaddes İslamiyet hakikatlerine, kutsi Kur'an derslerine ve o kutsi hakikatlere sarılarak İslami medeniyeti kemal-i şaşa ile dünyaya ilan eden bir aziz ecdada ve onların haysiyetine, hukukuna, maneviyatına savrulan tahkir ve tezifleri, indirilen darbeleri ve söylenen iğrenç iftiraları kabul etmeniz lazımdır. Bu büyük manevi cinayetleri hoş görüp kabul etmekle ismi ehli vukufların suç isnat ettikleri gençlik rehberi suç sayılabilir. Şimdi burada gençlik rehberinin niye tarasud edildiği, niye toplattırıldığı, niye yasaklanmaya çalışıldığını üstadımız burada hesabını soruyor. Yani burada anlatılan ecdadınıza uygun olan, ananize uygun olan, örfünüze uygun olan, Müslümanız dediğiniz dininize uygun olan şeylerdir. Burada onlara karşı olan bir şey varsa onu söyleyiniz. Yoksa ismi ehli vukuf. Yani ne demek? Sadece ismen vuku, ehli vukuf ismini taşıyan bu insanlar bunu ne yapamaz? Değerlendiremez. Bir maksat var çünkü. Ve ancak o cihetle müellifi mahkum ve rehberi neşreden talebeleri muahize olunabilir. Yoksa, işte demokrasi burada anlatıyor. Adaleti kanun ve hürriyeti fikir ve vicdan düsturuyla mahkumiyeti ve muhakemesi mümkün değildir. Hürriyeti fikir ve hürriyeti vicdan düsturunu. Hani siz yani cumhuriyet diyorsunuz, demokrasi diyorsunuz, ondan sonra hürriyet diyorsunuz. Nerede bunlar peki? Değil mi? Evet. Görünüşü hürriyet, hakikati istibdadı mutlak olan bir esaret diyoruz aslında cumhuriyet dönemindeki idarecilerin o idare tarzına. Değil mi? Görünüşü hürriyet, hakikati istibdadı mutlak olan bir esaret. Şimdi böyle bir vaziyetin ismi cumhuriyet olmuş ne yazar? Demokrasi olmuş ne yazar? Bir dini eser yazıyorum, siz beni oturup mahkemeye atıyorsunuz. Bir eser yazıyorum, beni hapse atıyorsunuz. Yaşlı bir zatı ortadan kaldıram diye zehirliyorsunuz. Nerede bu hürriyet? Nerede bu dem vurduğunuz cumhuriyet? Nerede bu demokrasi? Üstadımız onların söylemleriyle vurmaya çalışıyor. Çok güzel değil mi?
Evet.
Hürriyeti fikir ve hürriyeti vicdan düsturunu en geniş manasıyla tatbik eden cumhuriyet idaresinin demokrasi kanunlarıyla asla kabili telif değildir. Şimdi bir tane daha var yine burada, onu da okuyup bırakacağız. Hususan oradaki eski tahribatı, yine Emirdağ'da geçiyor bu. Hususan oradaki eski tahribatı tamirata başlayan hakiki vatanperverler olan demokrat namında hamiyetli ahrarlar. Ahrar hürriyetperver manasında. Yani hürriyetperverler nur ve nurcuları takdir etmelerine çok minnettarım. Onların muvaffakiyetlerine çok dua ediyorum. İnşallah o ahrarlar istibdad-ı mutlakı kaldırıp tam bir hürriyet-i şer'iyeye vesile olacaklar. İşte buradaki hürriyet-i şer'iye İslam'a yakışan şer'i hürriyettir. Demokrasinin kuralları ve kaidelerini de alıp onların İslam'a uymayan olan taraflarını çekip İslam'a uyan belli bir yüzdedeki kaide ve kurallarını, düsturlarını alacaksın. Bunları İslam'ın güzel düsturlarıyla da aşılayacaksın ve çok güzel bir şekilde bir hayat tarzını, değil mi, burada insanlara yaşatacaksın. Evet. Üstadımızın şu anda savunduğu budur yani.
Müjde diyoruz, inşallah oraya doğru gider.
İnşallah.